Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mayıs 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Muhammed Esat Altıntaş'ın kaleme aldığı Kıyamet Günü Allah'ın Himayesinde Gölgelenecek Genç başlıklı yazıyı paylaşacağız. Örnek muallim Hazreti Peygamberimizin zina etmek isteyen genç sahabeyle olan diyaloğu, günümüzde online cinsellik kültürünün imtihanlarıyla başa çıkmaya çalışan gençlere rehberlik eden eğitimciler ve davetçiler için çok önemli ilke ve yöntemler barındırmaktadır. Gelin bu sohbeti hatırlayalım. Genç bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek "sus, sus" diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence "yaklaş" dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir sohbet geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır, istemem." Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır. Ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır, istemem." Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. "Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır, istemem." Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. "Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır, istemem." Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. "Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır. Canım sana feda olsun ki hayır, istemem." Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru," diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir. Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi. Günümüz online cinsellik kültüründe günaha ulaşmanın dijital mecralar vasıtasıyla çok kolay olduğu bu çağda bir genç bu soruyla bize gelse, bu gence yaklaşımımız nasıl olurdu acaba? Efendimizin yanındaki sahabiler gibi hemen onu susturmaya mı kalkışırdık, yoksa Efendimiz gibi mi o gence rehberlik ederdik? Bir gencin şehevi arzularının yoğun baskısı altında kalarak Allah Resulü'nden gayrimeşru ilişki için izin isteme cüretinde bulunması bile Efendimizin etrafındaki insanlara ne kadar anlayışlı olduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamber istese o gence zinayı haram kılan, zina yapan erkek ve kadına şiddetli azabı haber veren ayetleri okuyup onu ikaz edebilirdi. Böyle yapmak yerine davetçilere ve eğitimcilere örnek olacak bir yaklaşım sergilemiştir. Gelin hep birlikte bu kıymetli yaklaşımın detaylarına bakalım. Efendimiz gençlik hevesleri konusunda delikanlılardan sadır olabilecek aşırılıkları bildiğinden, öncelikle o gencin hissiyatını anlamaya çalışmış, bir başka deyişle genç olmanın belki de en zor taraflarından birinin karşı cinse duyulan ilgi ve arzu olduğunu dikkate alarak ona rehberlik etmiştir. O genci hem yanı başına oturtarak hem de ona dokunarak etkili dini iletişimde beden dilinin ne kadar mühim olduğunu göstermiştir. En önemlisi de o genci yargılamadan, kınamadan, azarlamadan sorduğu sorularla ona muhakeme ettirerek süfli isteğinin ahlaki ve dini açıdan yanlışlığını kendisinin bulmasına eşlik ederek gencin kalbinden zina düşüncesini söküp atmıştır. Ve bu genç orada kendisi doğru olanı keşfetmenin mutluluğunu yaşayarak, tövbe istiğfar ederek arınmış, Efendimizin duasının da bereketiyle ahlaki değerleri merkeze alan bir hayat yaşayıp gitmiştir. Efendimizin ne kadar ince ruhlu ve anlayışlı din diline, eğitim anlayışına sahip olduğunu gören gençlerin Allah Resulüne muhabbetleri kat be kat artmıştır. Öyle ki Peygamberimizin bu yaklaşımını haber alan gençler akın akın yanına gelmiştir. Mesela Malik bin Huveyris ve arkadaşlarından oluşan bir grup genç, Müslüman olur olmaz memleketlerinden yola revan olup Medine'ye Hazreti Peygamber'i ziyarete gelip yaklaşık 20 gün onun yanında kalmışlar. Eş dostlarını özlediklerini fark eden Resulullah onlara, "Memleketinize dönseniz de onlara burada öğrendiklerinizi öğretseniz," diyerek vatanlarına dönmelerini istemiştir. Bulduğu her fırsatta gençlere özel tavsiyelerde bulunan Efendimizin şu kıymetli nasihatiyle yazımızı hitama erdirelim. Gençler, evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayanlar da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır. Hele de harama erişmenin çok kolay olduğu günümüzde iradesini güçlendirip bu bataklığa düşmekten kendini koruyan genci, Peygamberimiz Allah'ın kendi arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı kıyamet gününde gölgelendireceği, himaye edeceği 7 kişi arasında sayarak ne de güzel müjdelemiştir. Muhammed Esat Altıntaş'ın kaleme aldığı Kıyamet Günü Allah'ın himayesinde gölgelenecek genç başlıklı yazıyı paylaştık. Feyza Nur Atan'ın kaleme aldığı Elemsiz Mutluluk Mümkün mü başlıklı yazıyla devam ediyoruz birlikteliğimize. Biz inananlar için modernitenin mutluluk dayatmaları eksiktir, yarımdır. Yaşadığımız her güzel olayda Rabbi hissetmek bizlerin zirve deneyimleridir. Evet, inanıyorsak üstünüz, neticede yaşadığımız mutluluk dahi onu düşünmekle üstün olacaktır. Mutluluk için birçok tanımlama yapılabilir. Hatta mutluluk için her birey kendine has tanımlama da yapabilir. Benim mutluluk tanımım, mutlu anlar içinde haylaz çocuk olan hüznün saklandığı güzel deneyimlerdir. Nasıl mı? Örneğin en mutlu olduğumuz anların dahi biteceğini düşünmek bile küçük bir hüzün verebilir. Hayatta bitimsiz bir şey olmadığına göre her şey bizi mutlu ederken aynı zamanda içinde hüznü de barındırabilir. Evet, bir noktada bunu kabul etmek gerekir. Fakat yakın bir geçmişte yaşadığım bir tecrübe bana şöyle fısıldadı. Elemsiz mutluluk mümkün olabilir. Mutluluğu mutluluğun içinde aramak bir yanılsamadır. Gerçek mutluluğu bulmak, mutluluğun sonsuzluğundan kaynaklandığını anlamaktır. Bana bu şekilde fısıldayan bu olayın gerçekleşmesi beni gerçekten mutlu etmişti. Ancak sonuçsuz kaldı, yani meyvesini yiyemedim. Kendimden hüzünlenmeyi bekledim ama başaramadım. Çünkü o olay benim için sadece bir sonuçtan ibaret değildi. Aynı zamanda benim için özel olan bu yolu bir zatın bana açmasıydı. Beni dinleyen, gören ve kalbimin en küçük isteklerine kulak veren biri vardı. Yani mesele elmayı yemek değil, elmayı gönderen kişinin beni düşünmüş olmasıydı. Onu düşünmek o elmanın lezzetinden daha lezzetliydi. Onun bana hususi iltifatı gönderdiği nimetten daha lezzetliydi. Tam da bu noktada mutluluğu, mutluluğun içinde aramak bir yanılsamadır. Görünenin arkasındaki görünmeyeni görmek ve hissetmek sonsuz ve elemsiz bir mutluluk kaynağı olabilir. İşte tam da burada elemsiz mutluluk mümkündür. Mutlulukta onu görmek tüm tecrübelerin en üstünüdür. Feyza Nur Atan imzalı Elemsiz Mutluluk Mümkün mü başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Sesi Dergi'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi de secdelere fısıldadıkların duyulmaz mı sanıyorsun başlıklı yazıyı paylaşacağız. Tuğçe Şifa Zorlu imzalı bu aktaracağımız yazı. Tefeülde bulunmanın kelime manalarından biri de halini hayra yormaktır. Nasıl tefeül yapılır? Öncelikle güzelce abdest alıp bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup Efendimizin ruhaniyeti başta olmak üzere bağışlama duası yapılır. Ardından gönlünü meşgul eden, ikilemde kaldığın, düşünmekten yorulduğun duruma yoğunlaşıp gözler kapatılır. Akabinde Kur'an-ı Kerim'den ya da Allah dostlarının kitaplarından rastgele bir sayfa açıp okunur. Ne hikmettir bilinmez, ahvaline ışık olacak nasihati alıverirsin biiznillah. Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin Abdülkadir-i Geylani ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitaplarıyla tefeülde bulunduğu bilinir. Anlatmaktan ve anlaşılmaktan evvel varacağın ve çok kez diğerlerine lüzum bırakmayan bir danışma kapısıdır bu yöntem. Biz de bir tefeülle örtülmüş, bir tefeülle sevdaya düşmüştük. Birkaç tefeül iziyle büyük imtihanlardan üveysi yardımıyla geçivermiştik. Bir gün evladım ailemizi derin tefekkürlere daldıran elim bir kaza geçirmiş ve zihnimin kilitlendiği o vakit gayri ihtiyari Kur'an-ı Kerim'e sarılıp tefeülde bulunmuştum. Çıkan ayeti kerime Tevbe suresi 128. ve 129. ayeti kerimelerdi. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka Tanrı yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Bir anda sarıp sarmalanmıştık bu merhamet yüklü ayetlerle. Şimdi gel de yalnızım, sahipsizim ya da çıkmazdayım de diyemezsin. Sana Rabbinin işareti üzerine bu dünyada çıkarsız, hesapsız, seni sen olduğun için seven, gönlünü sarıp sarmalayan, en merhametli durak olan Peygamber Efendimizin şefkatli bağrı, aradığının burada olduğu gösteriliyor. Öyleyse belki de sahabeyi güzin efendilerimizin hayatlarından alacağımız tek ders, muhabbetin peşinden gidebilme iradesidir. Gönlüne düşen ateşe sahip çıkabilmektir. O uğurda iz sürmek, bedel ödemektir. Tıpkı Selman-ı Farisi radıyallahu anh gibi. İsfahan'ın Cey adlı köyünde yaşayan biri, baba sevgisini iliğine kadar yaşarken, gönül aleminde tarifsiz bir arayışın sesini duyan, mıknatısın zıddına doğru çekilme halini yaşayan zat, Selman. İçine taptığı ateşin koru düştüğünden beri ayağına takılan prangaları eritebilmesi bundan. Ateş hiç de tapulası değilmiş meğer. Bu kor kalbe aşkı buldurmak için yaratılanlardan bir yaratılandı. Yaratan bu tarifsiz boşluğu dolduran asla suyla sönen ateş olmaz, olamazdı. Nihayet aşk onu Şam'a vardırdı. Buldum diyordu. Lakin olmadı. Sonra Musul'a, Nusaybin ve Amuriye'ye doğru sürdü aşkı arayış. Ve bir gün Selman'ın çektiği ızdırabı gözlerinden anlayan bir din adamının vefat etmeden kısa bir süre önce bıraktığı emanet, yönünü Arap diyarına çevirir. İçindeki zıtlıkları eriyen, aşktan başka bir şey kalmadığı benliğine bırakılan hazinedir bu. O öyle bir peygamberdir ki, sadaka malından yemez, lakin hediye ikramını kabul eder ve yer. Mübarek sırtındaysa peygamberlik mührü vardır. Madem aşk o ummanda saklı, bulmak Selman'a. Uzun yollar, fakirlik, sonunda köle olmak. Medine'ye varmak, lakin ondan haberdar olamamak. Ve nihayet bir gün efendisinden onun varlığını duymak. Selman, sevmenin bedelini ödemişti. Sordu efendisi, bunca yaşadığın zahmete değer mi? Ona değer. Selman bir ok gibi fırladı yerinden. Pazardan birkaç yiyecek alıp çatlarcasına koşturdu gönlünü. Üç emanetin sahibini görmek için daha fazla bekleyemezdi. İşte ilki. Peygamberi Zişan sadaka niyetiyle Selman'ın getirdiklerini yemedi. Lakin sahabeye ikram etti. Birkaç zaman sonra ikinci emaneti sahibine vermeliydi. Allah Resulüne hediyemdir diye sununca yiyeceği Resulullah Efendimiz yedi ve sahabeye de ikram etti. Üçüncü emaneti verecek olan bu sefer Nur Nebi'ydi. Mührünü, mübarek ridasını hafif sıyrıldığı esnada Selman'a gösterdi. Ne saadetti o an! Aşka kavuşmak, gözyaşı dökmek Selman'a. Yanmak, yandıkça iştiyakının acısını çekmek bana. Aşk, Allah'ı arayan bir gönlü İsfahan'ın bir köyünden alıp Selman-ı Farisi eylemiş. Muhabbet, Rabbi Rahim'in Habibine Selman bizdendir, Ehl-i Beyt'tendir yakınlığını vermişse, onlardan alacağımız hisse aşktan başka bir şey değil. Sevdan için bedel ödemekten korkma. O kutlu buluşma günü için olsun tüm gayretlerin. Hem madem göğsündeki arayış kaynayıp dururken sığındın ona ve onun Habibine, secdelere fısıldadıkların duyulmaz mı sanıyorsun? Değerli dinleyenlerimiz, Tuğçe Şifa Zorlu'nun kaleme aldığı "Secdelere fısıldadıkların duyulmaz mı sanıyorsun?" başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak şimdi de Kürşat Karaca'nın kaleme aldığı "İnsan kendi vazifesini yapmalı, Allah'ın vazifesine karışmamalı" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yüreğimizde taşımakta zorlandığımız yüklerden biri de yaptığımız işlerin, çalışmaların ve faaliyetlerin sonucuna odaklanıp bunların hayatımız üzerindeki etkilerini düşünmektir. Halbuki insan olmamız cihetiyle gücümüz sınırlı ve imkanlar dahilinde yapabileceklerimiz bellidir. Böyle zamanlarda birbirimizi teskin edip olumlu manada telkinlerde bulunmaya çalışırken aramızda genelde şu tarz konuşmalar geçiyor. Kardeşim, sen görevini, vazifeni yerine getirdin mi? Evet, getirdim. O zaman gerisini düşünme. Önemli olan senin üzerine düşeni yapmandı. Gerisi takdiri ilahi. Doğru, haklısın ama... İşte o ama bağlacığı cümleye dahil olduğunda bir şeyler eksik kalıyor. Hayat serüvenimiz neticelere kanaat etmemekten kaynaklı gönül yaralarıyla doluyor. Halbuki bir işte veya faaliyette üzerimize düşeni yaptıktan sonra Allah'a teslim olup sonucu ona bırakmak kulluğumuzun edebindendir. Meşhurdur. Bir zaman İslam kahramanlarından Celaleddin-i Harzemşah savaşa giderken vezirleri ona şöyle demiş: "Sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek." O ise şöyle cevap vermiş: "Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmekle vazifeliyim. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir." İşte o zat bu teslimiyet sırrını anlamakla çok defa zamanın en güçlü ordularına karşı bile fevkalade zaferler kazanmıştır. Karşı karşıya olduğumuz her hadisede kendi kuvvet ve irademizin etkili olabileceği sınırları ve aynı şekilde hangi noktada teslimiyet gösterip işi Allah'a havale etmemiz gerektiğini çok iyi tespit etmemiz gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çevresindekiler kendisini dinlemedikleri ve hatta ondan yüz çevirdikleri zamanlarda daha büyük bir gayret ve ciddiyetle tebliğ vazifesine devam etmiş ve bu sayede bizlere kendi vazifemizin sınırlarını bilmemiz ve bu sınırlara riayet ederek Allah'ın vazifesine karışmamamız gerektiğini en güzel bir surette göstermiştir. Kalpleri iman nuruyla ihya edecek olan elbette Cenab-ı Hak'tır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Kürşat Karaca imzalı "İnsan kendi vazifesini yapmalı, Allah'ın vazifesine karışmamalı" başlıklı yazıyı paylaştık. Genç Dergisi'nin Mayıs 2023 sayısından aktardık bu akşam yazılarımızı. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden www.erkamradyo.com internet sitesinden arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Böylelikle bize ayrılan süreyi de bu akşamlıkta nihayete erdiriyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.